Ayrım 11.
Parlamentoların kabulüne ve anayasaların alkışlarla onaylanmasına rağmen bir tabaka vardır ki, memleketi omuzlarında taşıyan bir tabaka vardır ki o daima esaret altında inlemiştir, efendiliğine kavuşmamıştır ve o sefalet içinde inerken burjuva tabakası onun önüne çıkmış, elindeki anayasayla o zavallı tabakanın önünde alay etmişti. Bizim memleketimizde de böyle olmuştur. Memleket demek o memleketin ekonomisi demektir. Hiçbir zaman o memleketin yalan yanlış politikacıları demek değildir. Fakat o memleketi sapani ile elinde o mübarek çekiciyle çalışan demircisi, çiftçisi temsil eder ve memleket onlardan meydana gelir. Milletin çalışan fakirlerine bu hakkı vermeliyiz. Yani mesleki temsili tamamen vermeliyiz. Evet, emekçilere. Dipnot, Hatip konuşurken İsmail Supi Soysallı emekçi emekçi diye bağırınca Hatip son cümleyi söylemiştir. İsmail Supi Soysallı emekçi kelimesini proleter kelimesi yerine kullandığını meclisin başka bir oturumunda açıklamıştır. Bu hakkı vermeliyiz. Mecliste bir taraftan bu sözler söyleniyor, bir taraftan da memlekette kapitalist ve proleter bulunmadığını işaret ediliyordu. Mübalağalı, çelişmeli ve hatta alaylı sözler bol bol kullanılarak yeni anayasa hazırlanmakta ve yeni devletin fikriyatı yapılmaktaydı. Bütün bu fikirlere rağmen yeni devlet bir memur devleti olarak kurulacak ve memur idaresi hakkındaki şikayetler muhakkak daha sonraki yıllara kadar devam edecekti. Ayrıca mesleki temsil sistemi kurulmayacak ve memurlar bütün meclislere çok sayıda gireceklerdi. Mesleki temsil esasına göre yapılacak seçime taraftar olmayanlar da vardır. Mesela bir milletvekili şöyle diyordu. Efendiler, memleketimizde kapitalist yoktur buyurdular. Gerçekten memleketimizde kelime anlamında, gelenek anlamında kapitalist olmadığına ben de inanıyorum. Sonra sosyal sınıflar farkı da bizde yoktur. Yok olan ve gerçekten bir meziyet kabiliğinden olarak kabul etmemiz gereken bu şeyleri bırakıp da öteden beri olduğu gibi her yeni cereyana uyarak taklitçilik yaparız. Türk toplumunun bünyesi hakkındaki görüşleri de belirten şu konuşma ayrıca dikkate değer. Dipnot, İsmail Supi Soysallı'nın konuşması. Hilmi Bey'in teklifi şuradan şuraya seçim usulüdür. Halbuki bu teklif zannederim ki bugün de uygulanan iki dereceli seçimden daha fazla bir sonuç vermeyecektir. Her ne kadar Rusya'da şuradan şuraya seçim usulü uygulanıyor ise de kendilerine hatırlatalım ki Rusya'da emekçiler diktatörlüğü vardır. Emekçiler diye Türkçe'ye çevirdiğim proletarya diktatörlüğü bizim memleketlerde henüz geçerli değildir. Rusya'da servet sahiplerinin, burjuvaların oy kullanma hakkı yoktur. Bizde seçme hakkı eşittir. Seçmek herkesin hakkıdır. O halde burada iki sınıfın diktatörlüğü ortaya konmadıkça Hilmi Bey'in bize getirebileceği meclis ancak bir başkanlar meclisi olacaktır. Doğru sesleri. Çünkü vilayetlerin dar çerçevesi içinde seçilecek olan ağalar üye olarak buraya getirilecektir. Ve kendilerinin itiraf ettiği gibi 3-4 dereceli seçim olacaktır. Halk hükümeti fikri. Anayasa tasarısının 3. maddesi şöyleydi. Madde 3. Türkiye Halk Hükümeti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanı taşır. Bu maddedeki Türkiye Halk Hükümeti ibaresi özel komisyon raportörünün teklifi üzerine Türkiye Devleti şeklinde değiştirilmiş ve Halk Hükümeti tabiri metinden çıkarılmıştır. Üzerinde fazlaca tartışılmamakla beraber birçok milletvekillerinin bu değişikliği benimsemediğini meclis tutanaklarından anlıyoruz. Bu konuda Bursa Milletvekili Şeyh Servet Efendi şu kısa konuşmayı yapmıştır. Efendim, değiştirildiği üzere Türkiye Devleti suretinde kalacak olursa asıl emeli açık tecelli ettirmemiş olur. Halk hükümeti sözü de girmelidir. Aşağıda giriyor sesleri. Aşağıda varsa bilmem. Yok sesleri. Yok ise burada kalması lazımdır. Maksadı açıkça ortaya çıkarmak için bu kalmazsa asıl maksadı ortaya çıkmaz. Bunun kalmasını teklif ederim. Madde yeni şekliyle oynanıp kabul edildiğinde Türkiye Millet Meclisi'nden sonra halk hükümeti demeli sesleri duyuluyordu. Anayasa tasarısının 3. maddesinden halk hükümeti tabirinin çıkarılması sırf redaksiyon mülahazasına dayanıyordu. Ve halk devleti, halk hükümeti fikri esas olarak reddedilmiş olmuyordu. Nitekim Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa'nın 8 Nisan 1923 tarihinde ilan edeceği 9 ümdenin başlangıç metnindeki ilk cümlede bir halk devleti ve hükümetinin kurulduğu belirtilecekti. B. Anayasa. İnönü'nde muharebeler cireyan ederken 10 Ocak 1921 Büyük Millet Meclisi 2 aylık bir aradan sonra dipnot, Anayasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18 Eylül 1920 günü toplantısında ilk defa görüşülmüş ve bir özel komisyona havale edilmişti. Komisyonun hazırladığı tasarının görüşülmesine 18 Kasım 1920'de başlanmış, ikinci görüşme 20 Kasım 1920'de yapılarak tasarının 17. maddesi kabul edilmiştir. Anayasa tasarısını yeniden görüşmeye başlamış ve 20 Ocak 1921 günü görüşmeleri tamamlayarak anayasayı kabul etmiştir. Bu olay yeni Türk Devleti'nin kuruluşunun önemli bir safhasıdır. İsmet Paşa'nın dediği gibi dikkate değer ki Atatürk'ün biri 24 Nisan 1920, ikincisi 13 Eylül 1920 tarihli projeleri ilk anayasa şeklini alıncaya kadar 1. İnönü Zaferi sonucunu beklemek gerekmişti. Dipnot, Ulus Gazetesi'nin 24-1960 tarihli sayısında çıkan makalesinden. Anayasanın kabulü ile ulaşılan noktayı tespit edebilmek için önce Osmanlı Anayasası ile bu anayasanın karşılaştırılması, sonra da Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile ortaya çıkan durumun kaydettiği fiili ve hukuki gelişmenin gözden geçirilmesi şarttır. Tüm olarak yürürlükten kalkması ancak 1924 Anayasası ile sağlanan Osmanlı Anayasası, İslami ve monarşik bir anayasadır. Bu anayasanın yürürlüğü konusunda hiç söz edilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürürlüğe konan yeni anayasa halk hakimiyeti ilkesine dayanmaktadır. Bu suretle Türkiye 3 seneden fazla bir süre iki anayasalı bir memleket olarak yaşamıştır. Biri olağanüstü sebeplerle uygulanma şartlarını yitirmiş fakat esas sayılan anayasa, öteki bir kısım milletvekillerince geçici olması düşünülerek kabul edilen anayasa. Osmanlı Anayasası'nın yapmak istediğimiz karşılaştırma için önemli olan başlıca hükümleri şunlardır. Dipnot, 1876 Anayasası ile 1908 Anayasası. Devletin başkenti İstanbul'dur ve İstanbul'un diğer Osmanlı şehirlerinden ayrı imtiyazı ve muafiyeti yoktur. Madde 2. Hükümdarlık ve hilafet Osmanlı sülalesine aittir. Madde 3 ve 4. Padişahın kutsal olan kişiliği dokunulmaz ve sorumsuzdur. Madde 5. Bakanları, dipnot, anayasa metninde vezir deyimi kullanılmıştır. Tayin ve azletmek, rütbe, memuriyet ve nişan vermek, para basmak, harp ilan etmek ve barış yapmak, başkumandanlık yetkisini kullanmak, devlet işlerini düzenleyen tüzükler çıkarmak, kanunla verilmiş cezaları hafifletmek ve affetmek, mebuslar meclisini toplantıya davet etmek ve dağıtmak, gerekirse yeniden seçim yapmak üzere meclise feshetmek, padişahın kutsal hakları içindedir. Madde 7. Osmanlı Devleti'nin dini İslam'dır. Madde 11. Sadr-ı Azam'ı ve Şeyhülislam'ı padişah güvendiği kimseler arasından seçtiği gibi diğer bakanların iş başına gelmeleri de padişahın iradesine bağlıdır. Madde 27. Önemli iç ve dış meselelerde hükümetin kararları padişahın uygun görmesinden sonra uygulanır. Madde 28. Bakanlar görevlerine giren hal ve eylemlerinden sorumludur. Dipnot, 31. madde ile bu sorumluluğun işleyişi adeta imkansız sayılacak şartlara bağlanmıştır. Madde 30. Devlet güvenliğinin söz konusu olduğu ve meclisin toplantıda bulunmadığı zamanlarda hükümetin alacağı kararlar padişahın tasdikine bağlı kalmak ve anayasaya aykırı olmamak şartıyla meclis toplanıp karar verinceye kadar kanun yerine geçer. Madde 36. Meclis-i Umumi Parlamento iki meclisten teşekkül eder. Ayan Meclisi, Mebuslar Meclisi. Ayan meclis üyelerinin sayısı mebuslar sayısının 1/3'ünü geçemez. Ayan meclis üyesi olabilmek için 40 yaşını doldurmuş herkesin güvenini kazanmış ve devlet işlerinde övülmeye değer hizmetleri geçmiş olmak şarttır. Ayan meclis üyelerini ölünceye kadar kaydı ile padişah tayin eder. Madde 48-61. Mebus seçilebilmek için Osmanlı uyruklu olmak, yabancı bir devlet hizmetinde bulunmamak, Türkçe bilmek, 30 yaşını doldurmuş olmak, seçildiği sırada bir kimsenin hizmetkarlığında bulunmamak şarttır. Müflisler, hacir altında bulunanlar vesaire mebus seçilemezler. Madde 68. İkinci Meşrutiyet devrinde anayasada padişahın yetkilerini kısmen daraltan bazı değişiklikler yapılmış ise de anayasanın esprisi ve karakteri değişmemiştir. Onun için bu değişiklikler üzerinde durmayacağız. Şimdi Anadolu İhtilali ile yeni bir devlet kuruluşuna doğru yönelmiş bulunan milli hareketin bu İslami monarşik anayasa karşısında geçirdiği fiili ve hukuki gelişmeyi kısaca göz gezdirebiliriz. Mevcut düzeni değiştirmek amacını güden ihtilal hareketinin kendi varlığına aykırı gördüğü eski hukuk kaidelerini de kaldırması beklenir. Eski hukuk sistemi içerisinde ilk tasfiyesi gereken şüphesiz anayasadır. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşu sırasında bu keyfiyet bir defada ve birdenbire değil, 1924 Anayasası ile tamamlanmak üzere 1921 Anayasası'na kadar şu gelişmeyle olmuştur. A. Erzurum ve Sivas kongreleriyle esasları belli edilen Misak-ı Milli'nin son Osmanlı Meclisi'nce de kabul ve ilan edilmesi, 1. Dünya Harbi'nin yarattığı fiili duruma uygun olmakla beraber anayasanın 1. maddesine açıkça aykırıdır. O halde Misak-ı Milli, anayasanın 1. maddesini hükümsüz kılmıştır. B. Büyük Millet Meclisi şekil ve mahiyet bakımından anayasa dışı bir kuruluştur. Anayasa, parlamentoyu iki meclisi bir teşekkül olarak düşünmüştür. Gerçi BM meclis üyeleri mer'i seçim kanununa göre seçilmişlerdir. Fakat bu husus Büyük Millet Meclisi'nin anayasa karşısındaki hukuki durumunu değiştirmez. Büyük Millet Meclisi olağanüstü yetkiler kullanmak üzere toplanmış ve kendisini milli iradenin tek temsilcisi sayarak vatanın kaderine el koymuştur. Böylece anayasanın padişaha tanıdığı haklar kaldırılmış oluyordu. C. Büyük Millet Meclisi 2 Mayıs 1920 tarihli icra vekillerinin sureti intihabına dair kanun ile Osmanlı Anayasası'nda tespit olunan şeklin dışında yeni bir hükümet formülü getirmiştir. Büyük Millet Meclisi hükümetinde vezir veya nazır yoktur. İcra vekili vardır. D. Anayasanın 7. maddesine göre padişahın kutsal hakları arasında bulunan yetkiler irade-i seni olmaksızın kullanılmıştır. Bu konuda meclisçe karar alınması için Saruhan Milletvekili Refik Şevket İnce 13 Mayıs 1920 günü meclis başkanlığına verdiği önergede dipnot Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi cilt 1 sayfa 287 meclisinin hasbelicap millet ve padişah kuvvetini nefsinde cem ettiği için padişahın iradesine tevafuk eden her hususu ifa eylemesi iktiza ederken diyordu. Karahisar-ı Şarki Milletvekili Mustafa Bey de 6 Temmuz 1920 tarihinde meclise aynı konuda bir kanun teklifinde bulunmuştu. Refik Şevket Bey'in önergesi ve Mustafa Bey'in kanun teklifi meclisçe hiç yadırganmamış ve Anayasa Komisyonu'na havale edilmiştir. Fakat 20 Ocak 1921'de anayasanın kabulüne kadar böyle bir karar veya kanuna lüzum kalmadan da padişahın bütün yetkilerinin kullanılmasına devam olunmuştur. Görülüyor ki yeni Türk Devleti'nin kuruluşu soyut anlamda bir anayasa ile başlamış ve eski anayasa hükümsüz sayılmadığı halde bu faaliyete engel olamamıştır. Profesör Yavuz Abadan şöyle demektedir. Anayasanın doğması veya değişmesi için mutlaka kanun veya örf halinde tespit edilmesi şart değildir. Devletin yüksek organlarındaki her değişiklik başlangıçtan somut manada bir anayasa değişikliği ifade eder ve eski anayasanın soyut hükümlerinden bu fiili değişikliğe aykırı olanların derhal yürürlükten kalkmasını gerektirir. Dipnot Türk İnkılabı Tarihi Notları Ankara 1956 sayfa 16. Yukarıda kısaca belirttiğimiz gibi Anadolu İhtilali ile Osmanlı Devlet düzeni içinde ola gelmekte bulunan değişikliğe aykırı düşen anayasa hükümleri yavaş yavaş değerini kaybederek yürürlükten kalkmaya başlamış ve bir süre sonra yeni bir anayasa yapılmakla fiili durum hukuki anlam kazanmıştır. Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı günden itibaren kurulmakta olan yeni devlet düzeninin anayasası somut anlamda varlığını duyurduğu halde Mustafa Kemal Paşa yazılı bir anayasa ile başında bulunduğu milli harekete hukuki değer kazandırmak istemiştir. Gerçekten Büyük Millet Meclisi'nin 20 Ocak 1921 günü kabul ettiği anayasa bütün eksikliklerine ve kusurlarına rağmen yeni Türk Devleti'nin en kuvvetli temellerinden biridir. Hukuk profesörlerinin de belirttikleri üzere dipnot mesela Profesör Hüseyin Nail Kübalı ve Profesör Bahri Savcı. 1921 Anayasası klasik anayasa tekniğine uygun değildir. Bir anayasada bulunması gereken birçok hususa yer verilmemiştir. Başlıca devlet başkanlığı müessesesine dokunulmamış ve amme hakları üzerinde durulmamıştır. Yeni bir devlet kurma iradesini hukuki şekil veren anayasada devlet başkanlığından söz edilmemesi üzerinde kısaca duracağız. Mustafa Kemal Paşa, liderliğini yaptığı ihtilali ölçülü adımlarla başarıya götürürken, asıl olan amacı hiçbir zaman gözden uzak tutmayarak bir taraftan kendisini Türk toplumunu ustalıkla kabul ettirmeye çalışırken, diğer taraftan saltanatın tasfiyesi şartlarını hazırlıyordu. Büyük Millet Meclisi'nin ikinci toplantısında 24 Nisan, hükümet teşkili hakkında yaptığı teklifi, dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt 1, sayfa 32, ile meclise başsız bir devlet formülü sunmuştu. Kabul olunan formüle göre geçici kaydı ile de olsa bir hükümet başkanı tanımak veya bir padişah kaymakamı ihdas etmek caiz değildir. Böylece saltanat fikrinin yeni siyasi iktidara yerleşmesi önlenmiş oluyordu. Yine bu teklifiyle kabul edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet bulunmadığı ilkesi de zımmen saltanat fikrini reddediyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın teklifinin altında padişah ve halife cebru ikrahtan azade olduğu zaman meclisinin tanzim edeceği kanuni esaslar dairesinde vaziyetini ahzeder şeklinde bir not vardı. Bu cümleden anlaşılıyor ki padişahın bir anayasa organı olarak eski durumunu kazanması kendiliğinden olamayacak, bunun nasıl gerçekleşeceği meclis tarafından bir kanunla tespit edilecektir. Saltanat umursamayan milletvekillerinin yanında saltanatçı milletvekillerinin ağır bastıkları bir meclise karşı bunlar iyi düşünülmüş formüllerdi. Fakat konu anayasa görüşmeleri sırasında yeniden aktüel bir duruma gelmişti. Bu defa Mustafa Kemal Paşa 25 Eylül 1920 günlü gizli oturumda konuyu daha açık ve daha kesin bir şekilde ortaya koydu. Türk milletinin ve tek temsilcisi olan Yüksek Meclis'in vatan ve milletin istiklalini, hayatını sağlamak için çalışırken hilafet ve saltanat ile bu kadar çok meşgul olması sakıncalıdır. Şimdilik bunlardan hiç söz etmemek memleketin yüksek menfaatleri gereğidir. Eğer maksat bugünkü halife ve padişaha bağlılık ve sadakatimizi muhafaza ettiğimizi ifade etmek ise bu kişi haindir. Düşmanların vatan ve millet aleyhinde vasıtasıdır. Buna halife ve padişah deyince millet onun emirlerine itaat ederek düşman emellerini yerine getirmek zorunda kalır. Veyahut makamının kudret ve yetkisini kullanmaktan alıkonmuş kişi zaten halife ve padişah olamaz. O halde onu düşürür, yerine derhal diğerini seçeriz demek istiyorsanız, buna da bugünün vaziyet ve şartları elverişli değildir. Çünkü düşürülmesi lazım gelen kişi milletin yanında değil, düşmanların elindedir. Onun vücudunu yok sayarak diğer birine uymak tasavvur olunuyorsa, bugünkü halife ve sultan haklarından vazgeçmeyerek İstanbul'daki kabineyle, bugün olduğu gibi makamını muhafaza ve faaliyetini devam ettirebileceğine göre, millet ve meclis asıl maksadını unutup halifeler davası ile mi uğraşacak? Ali ile Muaviye devrini mi yaşayacağız? Özet olarak bu mesele geniş, nazik ve önemlidir. Halli bugünün işlerinden değildir. Meseleyi esasından halle girişecek olursak bugün içinden çıkamayız. Bunun da zamanı gelecektir. Bugün koyduğumuz kanun esasları varlığımızı ve istiklalimizi kurtaracak olan millet meclisini ve milli hükümeti kuvvetlendirmeye yönelik mana ve yetkiyi kabullenen ve belirten tarzda olmalıdır. 20 Ocak 1921 tarihli anayasada devlet başkanlığı müessesesi bu zorunluluktan dolayı yer almıştır. İhtilal ve harbin yarattığı olağanüstü durum yapılan anayasada amme haklarının üzerinde durulması işini bir çıkmaza sokabilirdi. Kaldı ki hürriyetlerin alabildiğine kısıldığı bir hal içinde vatandaşlara hak ve hürriyetlerini hatırlatmanın bir anlamı da olmazdı. Anayasa yürütme ve yasama kuvvetlerini belirttiği halde üçüncü kuvvete yani yargı organına da dokunmamıştır. Fakat meclis gerek bu hususu gerekse devlet teşkilatını tamamlayacak diğer organları tamamen ihmal etmiş değildir. Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay kurma işine daha meclisin açıldığı aylarda el atılmış, 7 Haziran 1920 tarih 4 sayılı kanunda Sivas'ta geçici bir Yargıtay teşkil edilmiştir. Anayasa çalışmaları meclisi 13 Eylül 1920 tarihli hükümet teklifiyle fakat bir anayasa projesi veya tasarısı adıyla değil, hükümet programı olarak intikal etmişti. Daha önce belirttiğimiz gibi bu program mecliste 18 Eylül günü okunmuş ve niteliği bakımından bir anayasa tasarısı olduğu anlaşılarak incelenmek üzere bir özel komisyona verilmişti. Anayasa görüşmeleri bu komisyonun hazırladığı tasarı üzerinde yapıldı. 20 Ocak 1921 günü son şeklini alarak kabul olunan anayasa temel hükümler ve idari teşkilat olmak üzere 2 bölüm ve 23 maddeden ibarettir. Bir de sayı taşımayan madde-i münferidesi vardır. Temel hükümler şunlardır. 1. Hakimiyet bila kaydu şart milletindir. İdari usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. 2. İcra kudreti ve teşri selahiyeti milletin yegane ve hakiki müvessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır. 4. Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca müntehep azadan mürekkeptir. 5. Büyük Millet Meclisi'nin intihabı 2 senede bir kere icra olunur. İntihap olunan azanın azalık müddeti 2 seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sabık heyet lahik heyetin içtimalına kadar devam eder. Yeni intihabat icrasının imkan görülmediği takdirde içtima devresinin yalnız 1 sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azasının her biri kendini intihap eden vilayetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir. 6. Büyük Millet Meclisi'nin heyet umumiyesi Kasım başlangıcında davetsiz toplanır. 7. Ahkam-ı Şeriye'nin temfizi, umum kavaniyin vazı, tadili, fesi ve muahede ve sulh akdi ve vatan müdafası ilanı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kavanin ve nizamat tanziminde muamelat-ı nasa erfak ve ihtiyacatı zamana efvak ahkam-ı fıkhiye ve hukuki ile adab ve muamelat esas ittihas kılınır. Heyet-i vekilenin vazifesi ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tayin edilir. 8. Büyük Millet Meclisi hükümetinin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıtasıyla idare eder. Meclis icra-i hususat için vekillere veçhe tayin ve ledel hace bunları tebdil eyler. 9. Büyük Millet Meclisi heyet umumiyesi tarafından intihap olunan reis bir intihap devresi zarfında Büyük Millet Meclisi reisidir. Bu sıfatla meclis namına imza vaazına ve heyeti vekile mukarreratını tasdike selahiyattardır. İcra vekilleri heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap ederler. Ancak Büyük Millet Meclis Reisi vekiller heyetinin de reisi tabiisidir. Bu hükümler yukarıda özet olarak belirttiğimiz Osmanlı Anayasası hükümleriyle karşılaştırılınca 1921 Anayasası'nın Osmanlı Anayasası'nın temel hükümlerini zımni bir şekilde yürürlükten kaldırdığı kolayca anlaşılmaktadır. Yeni anayasanın 7. maddesi, padişahın kutsal hakları arasında sayılan yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait haklar olarak tanımıştır. 1. ve 2. maddeler ise, İslami Monarşik Osmanlı Anayasası'nı tüm olarak anlamsız hale getiren cumhuri bir mahiyet taşımaktadır. Hatta bu anayasa 7. maddesinde şer'i ahkam ve fıkıhtan söz etmesine rağmen Osmanlı Anayasası'nın 11. maddesi ve 1924 Anayasası'nın 2. maddesi dipnot 1924 Anayasası'nın 2. maddesi şöyledir. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır. Gibi açık bir hüküm getirmemekle laik bir anayasa sayılabilir. Bununla beraber 1921 Anayasası şekli kusurlarından başka muhteva bakımından yarattığı çelişmelerle de zaaf ifade etmektedir. Bu çelişmeleri şöyle özetleyebiliriz. Eski anayasayı açıkça reddetmemiş ve yürürlükten kaldırmamış fakat ona karşı yeni hükümler getirmiştir. Nitekim bu çelişme Mustafa Kemal Paşa'nın Sadr-ı Azam Tevfik Paşa'ya yazdığı 30 Ocak 1921 tarihli telgrafta da dipnot Nutuk cilt 2 sayfa 563 belli olmaktadır. Mustafa Kemal Paşa anayasanın temel hükümlerine ait 9 maddeyi sıraladıktan sonra 10. maddede şöyle diyordu. Kanun-ı Esasi'nin Osmanlı Anayasası bu maddeler ile çelişmeyen hükümleri eskiden beri olduğu gibi yürürlüktedir. Anayasa cumhuriyetçi ve laik bir anlam taşıdığı halde saltanat ve hilafet müessesesini anayasa düzeninden kesinlikle söküp atmamıştır. Münferit maddede 5 Eylül 1920 tarihli Nisabi Müzakere Kanunu'nun 1. maddesine dipnot Nisabı Müzakere Kanunu'nun 1. maddesi şöyledir. Büyük Millet Meclisi hilafet ve saltanatın vatan ve milletin istihlas ve istiklalinden ibaret olan gayesinin husulüne kadar şerait-i atiye dairesinde müstemiren intikat eder. Atıf yaparak düştüğü çelişmeyi daha da çok artırmıştır. Ayrıca anayasanın hazırlanması vesilesiyle Büyük Millet Meclisi'nin kabul edip yayınlanmasına karar verdiği bildiride de hilafet ve saltanat makamı resmen benimsenmişti. Hemen işaret etmek yerinde olur ki bu durum içinde yaşanılan olağanüstü şartların zorunluluğundan ileri geliyordu. İhtilal meclisin muhafazakar grubu karşısında kendisini yeteri kadar kuvvetli görmediği için telifçi bir yol tutmuştu. Bu yol iki tarafı da tatmin ediyordu. Çünkü muhafazakarlar Nisab-ı Müzakere Kanunu'na atıf yapan münferit maddeyi kabul ettirmekle anayasanın geçiciliğini sağlamış olduklarına inanıyorlardı. İhtilalci kadro ise bu tavizi verirken saltanat kurumunu bir anayasa organı olarak tanımamış, padişahın yetkilerini de ele geçirmiş oluyordu. Bu özellikleriyle 1921 anayasası zaferden sonra görüleceği üzere bir intikal anayasasıdır. Anadolu'da yeni bir devletin kuruluş halinde bulunduğu 1. İnönü Savaşı'ndan sonra açıkça kendisini belli etmiştir. Nitekim bu gerçek Osmanlı Antlaşması'nı sevr, imzalayan itilaf devletlerince de anlaşılacak ve Ankara hükümetinin temsilcileri ilk olarak bir konferansa davet edileceklerdi. Yeni devletin kuruluşunun ilk işareti Büyük Millet Meclisi'nin açılışıdır. Çünkü Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile Anadolu'da yeni bir siyasi iktidar olayı vaki olmuştur. Dipnot, Profesör Yavuz Abadan, Profesör Bahri Savcı, Türkiye'de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış, sayfa 53. 1921 Anayasası'nın özü sayabileceğimiz 24 Nisan 1920 tarihli meclis kararı, dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt 1, sayfa 32. Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin suret intihabına dair kanun ve nisab-ı müzakere kanunu, Anadolu İhtilali'nin devlet olma yolundaki gelişiminin nirengi noktalarıdır. Profesör Hüseyin Nail Kubalı bu gelişimi şöyle belirtiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi belirttiğimiz kararlar ve organik kanunlarla yeni bir devlet kurma iradesini açıkça ortaya koymuş ve bunu tatbike geçmiştir. Dipnot, Yeni Türkiye, İstanbul 1959. Bu kitaptaki makalesi sayfa 118.